Ayrım 6.
İkinci madde devletin eğitim ve öğretim alanında üstlendiği görevi yerine getirirken, programlarda yer alan bilgilerin dağıtımının objektif, eleştirel ve çoğulcu olmasına özen göstermesini gerektirir. Başka bir deyişle, bu hüküm devletin, ana babanın dini ve felsefi inançlarına aykırı nitelikte belli bir fikri aşılama ve amacı gütmesini yasaklamaktadır. İşte aşılmaması gereken sınır budur. Amaç, okullardaki ders programlarında ana babanın inanç özgürlüğünü korumak, ona saygılı olmaktır. Devletin mevcut eğitim-öğretim düzeni içinde bu inançlara saygılı olması yeterlidir. Devletin ana babanın inançları yönünde eğitim sağlamak zorunluluğu yoktur. Devletler, devlet okullarındaki eğitim ve öğretimin içerik ve düzeni konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip bulunmakla beraber, ana babanın dini ve felsefi inançlarını incitecek telkinlerde bulunup fikirler aşılamaktan kaçınacaklardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 9/3/1977-7/12/1982 tarihli kararları. Levent Kavas 3/4/2000 tarihli Star gazetesine yazdığı bir makalede şu bilgiyi veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamran İnan, Türkiye kendi içinde çok hain yetiştiriyor, bu da eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Bugün Türkiye kendi içinde en çok haini yetiştiren ülke. Bir istihbarat raporuna göre bu sayı 200 bin. Bu dehşet verici dedi. 23/6/2000 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde sorumluluğu yüklenmek başlıklı makalesinde Ali Sirmen şöyle diyor. Olay Konrad Otel'de geçiyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Örgütlü Suçla Mücadele Tartışmalı Konferansı'nın salı günkü oturumunda Fazilet Partisi Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Alman Federal Başsavcısı Profesör Doktor Kurt Rebmann'a Almanya'da siyasi parti nasıl kapatılır diye soruyor. Yalçıntaş, FP'nin devlet tecrübesi olan politikacılarından biri. FP'li olarak sorduğu soruda bu partinin bir nebze olsun mesafe aldığını gösteriyor. Çünkü Refah da onun devamı olan Fazilet de uzun süre parti kapatmanın demokrasiye aykırı olduğunu, böyle bir davranışa gelişmiş demokrasilerde rastlanmadığını ileri sürmüşlerdi. Herkesi Batı kulüpçü olmakla suçlayan Erbakan ile taifesi, başları sıkıştı mı hep Batı örneklerine, Batı ölçütlerine başvurup oradan referanslar verirler. Neyse, Yalçıntaş'ın sorusu, FP'lilerin de demokrasilerde siyasal parti kapatılabildiğini ve kapatıldığı gerçeğini anladıklarını gösteriyor. Ama anladıkları yalnız bununla sınırlı kalıyor. Yoksa kendi yaptıklarını hep haklı görmeyi, hiçbir biçimde yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmemeyi, yanlışlarını asla kabul etmemeyi sürdürüyorlar. Herhalde Yalçıntaş, diğer FP'liler gibi konuyu iyi incelemediği için olsa gerek, gelecek yanıtında kendi sloganlarına uygun olacağını, yani cebir ve şiddete başvurduğu sabit olmadıkça siyasi parti kapatılamaz denileceğini sanıyordu. Ama öyle olmuyor. Profesör Alman Başsavcı, partinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması için sadece cebir ve şiddeti bizzat kullanıyor olması gerekmez. Bir parti cebir ve şiddete zemin hazırlıyorsa kapatılabilir. Partinin hedefleri önemli. Cebir şiddet değil yanıtını verince Sayın Yalçıntaş bozulmuş. Bozulur, doğaldır. FP'liler yaptıklarının sorumluluğunu yüklenmedikçe, kendi kusurlarını kabul edip, rejimin çerçevesi içine girmeyi kabul etmeyip, kendi kafalarına göre geçerli olan takviyelerini sürdürdükçe daha çok bozulmaya mahkumdurlar. Ertuğrul Özkök, 14/10/1999 tarihli Hürriyet gazetesine yazdığı "Keşke bugün orada olsaydım" başlıklı makalesinde şunları yazmıştır. Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtem Çelik bugün çok önemli bir toplantı yapıyor. Türkiye'de insan hakları ile ilgili bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya topluyor. Bugün orada o salonda olmak isterdim. Sırf İnsan Hakları Derneği Başkanı'nın yüzündeki ifadeyi görmek için. Çünkü devlet yıllarca kendine karşı zaman zaman haklı, çoğu zaman da çok haksız mücadele vermiş bu örgütü ilk defa kapılarını açıyor. Onu ilk defa muhatap kabul ediyor. Orada şu soruyu sormak isterdim. İnsan hakları kavramı sadece PKK hakları, siyasi mahkum veya terörist hakları mıdır? Yoksa bu terörist eylemlerden zarar gören insanların hakları da bu kavram içine girer mi? Bu soruyu mutlaka sorardım. Umarım bugün birileri orada hepimiz adına bu soruyu sorar. Çünkü İnsan Hakları Derneği ne yazık ki bu açıdan iyi bir sicile sahip değil. Bu dernek, bugüne kadar PKK ve siyasi suçlular dışında kimsenin hakkıyla ilgilenmedi. Doğu'da öldürülen öğretmenler, onun insan hakkı tarifine giremedi. Onlar için tek satır kınama açıklaması yapmadı. O nedenle de hepimizin göğsünü gere gere savunacağı bir sivil toplum örgütü olamadı. Tam aksine onu hep bir taraf olarak gördük. Oysa insan hakkı kavramını dar bir siyasi çerçeveden sadece kendimize ait bir tariften kurtaramadığımız zaman şeriatın savunduğu çok hukukluluk gibi çok tarifli yani keyfi bir insan hakkı kavramı yaratmış oluruz. Dünya Bankası'nın yayımladığı World Development Report 1997 The State in a Changing World, Dünya Kalkınma Raporu 1997 Değişen Dünyada Devlet başlıklı raporda daha 2 sene önce ifade edilmişti. Raporda şöyle deniyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kanun ve nizam hakimiyeti, kamu sağlığı ve temel altyapı gibi alanlarda etkili biçimde kolektif eylemler gerçekleştirmekten acizdir. Dolayısıyla toplumun bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Anayasa hukukuyla ilgili en değerli eserlerden bazılarını yazmış olan Profesör Doktor Zafer Gören'in bana 22.06.2000 tarihinde faksladığı Avrupa ile bütünleşme sürecinde anayasal reform başlıklı yazısından bir bölümü aşağıya aynen alıyorum. İrtica, Türkiye coğrafyasında demokrasimiz için Avrupa demokrasisinin duyarlı olduğu ırkçılık kadar önemli bir tehdittir. Niteliği ve sonuçları yönünden de ırkçılığa benzetilebilir. Kendisi gibi dini inanç sahibi olmayanların aşağılandığı inanç temelli bu ayrımcılığın savunduğu miras ve aile hukuku başta olmak üzere, kadın erkek eşitsizliği temelinde üretilen kurallar irticayı, ırkçılık kadar önemli ve duyarlı olunması gereken bir tehdit saymamızın nedenidir. Din temeline dayalı devlet düşüncesinin ulusal iradeyi tanımaması, demokrasinin en temel ilkesi olan seçimin reddi anlamına gelir. Eğitimde de insan hak ve özgürlüklerine saygıyı güçlendiren, milli, ırki ve dini gruplar arasında anlayış ve hoşgörüyü geliştiren, bakınız İHEB M26, bir eğitim anlayışına aykırı bir eğitim anlayışı ve uygulaması, din temelindeki düşüncelerin demokrasi için oluşturduğu tehdidin gücünü ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle, din temeline dayalı devlet ve toplum projesini savunma olarak tanımlayabileceğimiz irtica, hem anayasamızda hem ona uygun olarak yapılacak yasalarımızda engellenmeli, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel haklar, irtica tehdidini ortadan kaldıracak ve irticayı örgütlenişe fırsat vermeyecek bir içerikle düzenlenmelidir. Anayasamızın 24. maddesinde yer alan din ve vicdan hürriyetine son fıkrada eklenmiş din istismarı yasağı TCK madde 163'ün kaldırılmasıyla somut yasal yaptırım olanağını kaybetmiştir. Din istismarı yasağının yasal düzeyde somut bir yaptırıma bağlanması zorunludur. Anayasamızın tüm kuralları 10. maddede belirtildiği şekilde 66. maddede de tanımlanan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için aynı hak, görev ve sorumlulukları doğurur. Azınlıkların kültürel kimliklerinin tanınması ve korunması konusu Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde gerçekleştirmemiz gereken Kopenhag kriterleri arasında yerini almıştır. Kopenhag kriterlerinin siyasal boyutundaki azınlık hakları konusunun insan hakları çerçevesine taşınıp bütün yurttaşlar için demokratik düzenlemeler yapılması bir çözüm olarak düşünülebilir. Anayasa kuralları ve mahkeme kararları çerçevesinde ülkemizde Lozan'la belirlenmiş azınlık dışında azınlık tanıyamayız. Zaten Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri içinde azınlıkların tanınmasından değil, korunmasından söz edilmektedir. PKK eylemcileri Türkiye'nin her bölgesinde hatta Türkiye dışında eylemleriyle insanı hedef almış, bu kanlı eylemlerde Doğu Anadolu'da İstanbul, İzmir, Antalya ve Antep'te birçok sivil vatandaşımızı kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek ayırt etmeden rastgele vahşice öldürmüş, vatandaşlardan köylerde zorla para ve yiyecek toplamış, çeşitli yerleri silahla taramıştır. Köylerde insanları köy meydanına toplayıp tarayarak öldürmüştür. Bir kısmının evlerini yakarak öldürmüştür. Büyük şehirlerde örneğin İstanbul Çetinkaya alışveriş mağazasını bombalayarak sivillerin yaralanma ve ölmesine sebebiyet vermiştir. İlçe kaymakamını, cumhuriyet savcısını, görevli memuru tarayarak öldürmüştür. Okul basarak öğretmenleri öldürmüş ve eğitimi kesintiye uğratmıştır. Orman yakma eylemlerinde bulunmuş, turistik bölgelere bombalı saldırılar düzenleyerek ülke ekonomisine ve doğasına ağır zarar vermiştir. Örneğin Fethiye'de çay bahçesine, Marmaris'te plaja bomba yerleştirerek Alman, İngiliz ve Türk turistlerin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuşlardır. Birçok askeri hedefe, jandarma karakollarına, özellikle hudut karakollarına saldırılar düzenlemişlerdir. karayollarını keserek durdurdukları araçlardan indirdikleri, askerlik hizmetini yapmaya giden veya emniyet teşkilatında ve silahlı kuvvetler nezdinde görevli olduklarını anladıkları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gözlerini kırpmadan eşleri ve çocuklarının gözü önünde öldürmüşlerdir. Ekonomik değeri yüksek olan hedefleri, örneğin Shell Mobil şirketine ait sondaj kuyusuyla jeneratör, tanker ve karavanları yakmışlardır. Tren ve karayolu ulaşım vasıtalarını durdurarak görevlileri ve yolcuları öldürmüşler, zaman zaman vasıtaları yakmışlar, rayları sökmüşler, raylara patlayıcı yerleştirmişlerdir. Zaman zaman roket atarlarla tren raylarını ve değişik sivil hedefleri vurmuşlardır. PKK eylemleri sonucunda çok sayıda insanın ölmüş olduğu, pek çok kişinin de sakat kaldığı kayıtlara geçmiştir. Bu örgütün başı olan Abdullah Öcalan, 23 Haziran 1999 tarihinde yaptığı esası ilişkin yazılı savunmasında şöyle diyor. Askeri silahlı çatışma kurumsallaşarak devam edecektir. PKK'nın gerek ülke içi, gerekse dünyanın tüm önemli ülkelerinde ve hudutların her iki tarafında tuttuğu mevziler, kazandığı tecrübe, lojistik alım olanakları, silah temininde kolaylıklar, mali imkanlar, aday temin etme ve daha da artan rezervler, uygun coğrafyayla birleştirilince bu işi yıllarca sürdürebileceği açıktır. Düşük ve orta düzeyde bir savaşı rahatlıkla götürebilir. Askeri silahlı çatışma boyutunun tehlikeli ve tahripkar potansiyelini geçmiş ile kıyaslanamayacak kadar bağrında taşıdığını, artarak aktifleşeceğini göstermektedir. Geleceğe ilişkin en tehlikeli yan budur. 6 Kasım 1997, 16 Nisan 1998, 5 Mart 1999 tarihli Hürriyet ve 21 Mart 1998 tarihli Cumhuriyet gazetesinde verilen haberlerden anlaşıldığı gibi, Amerika Birleşik Devletleri, PKK'nın Washington'da büro açmasına izin verirken, Texas'ın bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı örgütün lideri Richard McLaurin'a 99, ikinci adamına 50 yıl hapis cezası verdi. 1972 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Gerald Ford'un rakipleri arasında seçimlere katılan Komünist Parti Başkan Adayı Alan Mackey, Amerika'da gördüğü baskılar ve oğlunun Michigan eyaletinde silahla vurulması nedeniyle Kanada'dan sığınma hakkı istedi. Amerika Birleşik Devletleri, imza koyduğu uluslararası anlaşmaların bağlayıcı hükümlerine karşın Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uymadı ve cinayetten yargıladığı Paraguay vatandaşı Angel Francisco Briard'ı idam etti. Aynı işi Almanya Adalet Bakanı Hertha Dabler-Gimeli'nin devletler arası hukukun ihlali biçiminde itirazlarına karşın Alman iki kardeşi idam ederek tekrarladı. Serdar Turgut, 21 Kasım 1999 tarihli Hürriyet gazetesine yazdığı Açık ve Yakın Tehlike başlıklı makalesinde şöyle diyor. Kürtlerin Türklerden daha hızlı üremeyi başardıkları, bu nedenle 21. yüzyılın ilk yarısında Türklerin azınlığa düşecekleri şeklinde bir teori biliyorsunuz ki var. Bu teori ilk ortaya atıldığında ben çok keyiflenmiştim. Biliyorsunuz, bizim memlekette bütün aydınlar durmadan azınlık haklarından bahsederler. Bizim haklarımızı elde etmemize sahip çıkan, bunu savunan bir Allah'ın kulu bile şu anda yok. Bir Kürt'le yan yana sokakta yürürken polis ikimizi de aynı anda dövse, ertesi gün Kürt'ün nasıl da devlet baskısına maruz kaldığı bangır bangır bağırılır. Belki uluslararası bir durum bile yaratılır bundan. Benim gariban başıma gelenler için ise kesinlikle tek bir örgüt bile parmağını kıpırdatmaz. Hatta dayak yememi içten içe sevinen örgütler bile çıkar. Azınlığa düşersek eğer bir gün, belki ancak o zaman bizim de sorunlarımızı dinlerler, belki bizi de adam yerine koyarlar. İşte bunun için çok sevinmiştim bu gelişmeye. Margaret Thatcher, İngiltere Başbakanı iken, İRA'ya ilişkin haber ve yazılar konusunda medyaya kısıtlama getirirken, daha açık bir deyimle sansür koyarken, medya terörizme reklam oksijeni veriyor demiştir. Metin Aydoğan, Aralık 1999 ayında, Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye adını verdiği iki ciltli kitabını yayımladı. USİAD Büyük Onur Ödülü'nü de alan bu kitap, Türkçe olarak yayımlanmış en önemli eserlerden biri. Her Türk aydınının mutlaka okuması gerektiğini inanıyorum. Bu kitaptan çeşitli konulara değinen o kadar çok not almışım ki, hepsini buraya yazsam telif haklarına ilişkin tüm yasaları ihlal etmiş olurum. Kitabın öneminin anlaşılabilmesi için çeşitli konulara değinen birkaç bölümü nakletmekle yetineceğim. 1911'den beri aralıksız 7 yıldır yoğun bir savaş ortamında bulunan 15 milyonluk Türkiye, aktif erkek nüfusunun 2 milyonunu kaybetmişti. Nüfusun %90'ı köylüydü ve okuma yazma oranı %10'un altındaydı. Aydınlar arasında anti-emperyalist bilince dayalı bağımsızlık istemi hemen hemen hiç yoktu. Ordular dağıtılmış, silahlara el konmuştu. İstanbul hükümeti tam anlamıyla teslim alınmıştı. Halk savaşacak durumda değildi. Kimsenin geleceğe yönelik umut ve önerisi yoktu. Kurtuluş Savaşı sırasında tifo, tifüs, kolera, trahom, verem, sıtma, çiçek, sifilis Anadolu'da kol geziyordu. 13 milyon nüfusun yarıya yakını bu hastalıklardan birine yakalanmıştı. Bazı vilayetlerde hastalıklı insan oranı yerel nüfusun %86'sına ulaşıyordu. 1923 yılında 3 milyon trahomlu hasta vardı, nüfusun 1/4. Sıtmalı köylüler kimi yörelerde hastalık nedeniyle hasat yapamayacak kadar bitkin düşmüşlerdi. 93 Rus Savaşı'nda Türk ordusu Ruslara değil tüfüse yenilmişti. Savaşlar dışında Türk toplumu genel olarak tıptan yararlanamaz durumdaydı. Özellikle kadın nüfus doktoru nedir bilmezdi. Kadınların, özellikle genç kızların şer'i gelenekler gereği erkek doktora muayene olması yasaktı. Bir Türk doktoru 1916 yılında tuttuğu günlüğüne şunları yazmıştı: "Buraya getirilen hastalar cidden acınacak durumdadırlar. Kirli ve bitli olmaları bir yana, daha kötüsü açlıktan ölmek üzeredirler. Aylık ortalama ölü sayısı 900 kadardır." Bir Alman doktorsa Elazığ'da şunları yazmıştı: "Zayıflamış ve takatten düşmüş insanların ne ölçüde dayanıksız oldukları en basit olaylarda bile gözüküyor. İnsanları ameliyat etsek ölüyorlar, ameliyat etmesek yine ölüyorlar." İngiltere Başbakanı Lloyd George, Anadolu'daki başarısızlığı gerekçe gösterilerek verilen gen soruyla başbakanlıktan düşürüldü. Lloyd George parlamentoda kendini savunurken şunları söylüyordu: "Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o dahi çağımızda Türklere nasip oldu ve benim karşıma çıktı." Gandhi'nin kayınpederi ve Hindistan genel valisi şu sözlerle dile getirmiştir: "Biz Atatürk büyük devletlere baş eğdirinceye kadar bir Doğu ulusunun tutsaklıktan bütünüyle kurtulabileceğine inanmıyorduk. Bizim amacımız özerklikle sınırlıydı. Ne zamanki Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başardı, Lozan'da büyük devletlere boyun eğdirdi, parolamızı bağımsızlığa çevirdik. Bu saptama gerçekte sadece Hindistan için değil, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı yayılan bütün ulusal kurtuluş hareketleri için geçerlidir." Lozan görüşmelerinde o günkü yoksulluğa karşın, emperyalist devletlere karşı gösterilen ulusçu direncin ne anlama geldiğini gösteren en iyi örnek, İsmet İnönü'nün 1962 yılında Kıbrıs bunalımı sırasında söylediği itiraf niteliğindeki sözleridir: "Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar oldu. İfal etmeye çalışıyorlar. Bir görev veriyorum, sonucu bana gelmeden sefirden öğreniyorum. Bağımsızlık savaşından sonra Lozan'da barış antlaşmasında esas mücadele bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik. Bütün mücadele idaremize tasallut yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız mı, ertesi gün gelmişlerdir.